الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Perşembe akşamları bahsimiz akaid konusuydu. Biraz ara vermiş olduk. Araya münasebetler girdi. Her bir perşembede birkaç sanıyorum ki biraz bu akaid bahsinden gecikme oldu. Konumuz da Hak Teala'nın ispat metotlarıydı. Şöyle arz ettik ilk başta ki aslında Hak Teala her varlıktan daha ilk başta böyle yani bu merhalelerden geçtik. Dedik ki aslında Allah'tır her şeyin delili. Her şeyin varlığını hem var eden hem ispat eden, gösteren Allah'tır. Allah her şeyden açıktır. Delile ihtiyacı yoktur. Ve varlığı hiçbir varlıkta Allah'ta olan açıklık söz konusu değil. Allah her şeyden daha açık varlıktır. Ve dolayısıyla herkes istisnasız, ister inkar eden olsun, ister etmeyen olsun, onu bilmektedir, aşinadır. Onu tanımaktadır, her şeyden önce onu tanımaktadır. Ama inanan ve tanıyanla tanımayanın farkı şudur ki, inanan ve bilen onu bildiğinin farkındadır. Onu inkar eden onu bildiğinin farkında değil. Bu merhaleyi geçtik. Daha sonra dedi ki eğer yani bu Allah'ın en açık varlık olması anlamı bu değildi ki aynı zamanda Allah'ın mahlukatı Allah'a bir delil teşkil etmez, ayet teşkil etmez. Hayır, o da kendi yerindedir. Asıl hakiki müminler her şeyden önce Allah'ı görürler ve Allah'ın varlığıyla başka şeyleri tanırlar. Asıl derin bilgi sahipleri bunlardır. Ama tabii eğer bu marhalede olmasak bile biz Allah'ın ayetleriyle de Allah'ın varlığına biz delil bulabiliyoruz. Ve geçen bahsimizde dedik ki Allah'ın yaratmış olduğu bütün mahlukat, her bir varlık Allah Tebareke Teala'nın varlığının bir ayeti, bir delilidir. Ve fi kulli şey ayetun tedullu annehu vahidu. Her şey onun birliğine, yüceliğine, kerametine, kudretine, ilmine delalet etmektedir. Bu şeyden yola çıkarak burhan-ı nezm denilen, nezim burhanı ya düzen burhanı denilen düzen delilini geçen bahslarımızda arz etmiştik. Orada kısaca şöyle arz etmiştik ki biz her bir varlığı küçük veya büyük bizim müşahede ettiğimiz, müşahede alanımızda olan, tespit ettiğimiz arz edeyim ki ister objektif alemde, dış alemde, ister iç dünyamızda tespit ettiğimiz her bir varlık bütün boyutuyla Allah'ın varlığının bir delilidir. Çünkü her bir varlıkta gördük ki arz edeyim ki ilmi gerektiren, kudreti gerektiren, iradeyi gerektiren, sonsuz hikmeti gerektiren nişaneler doludur her bir varlıkta. Hiçbir varlık yani tesadüfen oluşan sırf bir kuru kör tabiatın arz edeyim ki müdahalesiyle, kör bir gücün müdahalesiyle oluşan varlık türünden değil. Her bir varlıkta beşerin aklının almayacağı, beşeri aciz bırakan düzen ve nizam söz konusudur ki bunu geçen bahsimizde işaret etmiştik. Bugünkü bahsimde Hak Teala'nın varlığını ispat eden metotlardan aklı bir metodu, sırf aklı boyutu olan ve felsefi bir delil olan bir delil üzerinde duracağım kısaca. Ve şunu arz edeyim ki aslında bu bugünkü bahsedeceğimiz delil çok önemli bir delildir. Hatta yani Allah'ın varlığını bizatihi Allah'ın varlığıyla görmeyip de bir şekilde bir delillerle, delillerden yola çıkarak mesela Burhan-ı Nezm gibi, Burhan-ı Hareket gibi, Burhan-ı Hudus gibi bir takım delillerden, emarelerden yola çıkarak Allah'ın varlığını ispat etmek isteyenler için bu delil bütün o delillerin temelini oluşturuyor. Yani bu delildir ki bütün o delillere dayanak olmaktadır. Eğer bu delil şimdi bugün arz edeceğiz, bu güçlü bir delil olmazsa, bu sarsılan bir delil olursa, diğer deliller hepsi arz edeyim ki bir şekilde gücünü kaybeder. Ve bu delil sırf aklı bir delil olduğu için bu arz edeyim ki hem kendisi yani yakin doğuran bir delildir. Bu delilde artık insan, bu delili anlayan bir insanın zihninde Allah'ın varlığına dair hiçbir zerre bir şüphe hiçbir şekilde giremez. Bütün şüpheleri kökünden yok eden bir metottur. Arz edeyim ki ve bu delili anlayan bir insan Allah'ın varlığına dair her türlü imtihandan anlı ak olarak çıkar. Şeytanın her türlü vesvesesini, her türlü hamlesini bu delille reddeder ve yıkar. Bu delile anlayan, benliğinde yerleştiren bir insan artık aynen sarsılmaz bir dağ gibi itikat konusunda olur. Ki la tuharrikuhul hava evasif. Artık fırtınalar, seller onu yerinden oynatamaz. Mümin kardeşlerim, imanın yakin esası, yakine varması konusu çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Niye önemlidir? Çünkü çok kritik anlarda, çok tehlikeli anlarda şeytanın imanı bizden alma hamleleri var. Ve bu hamlelerin en kritiğini de ihtizar halinde yapar. O halde, ihtizar halindeki hamle, o sona artık insan dünyadan hayatını alıp gidecektir. O anda eğer kalbinin derinliklerinde bir zerre kadar şüphe var ise o şüpheden yakalayarak imanını elden alabilir. Gerek o şüpheler tümüyle insanın içerisinde çürütüle. Bu delil o şekilde çürütüyor yani. Hiçbir şüphe bırakmıyor. İhtizar halinde şeytan şöyle hamle ediyor. Şeytan aslında insanın bütün varlığını karşısına alıyor. Yani insanı en zayıf noktasından yakalıyor. Hayat mesela. İnsan diyor, bakıyor diyor, insanın hayatı ve mematı o anda diyor ki benim elimde. Yani yakalıyor insan onu. Eğer sen sarsılırsan o hayatı feda edemeyecek kadar gücün olmazsa, hayat da gitsin, mal da gitsin, servet de gitsin, can da gitsin, evlat da gitsin, her şey gitsin. Ben Allah için hiçbir şeyden vazgeçmem. İmanım var ona. Ona tevekkül ettim ben. Ondan sarsılmam diye. Durabilirsen şeytanın karşısında o zaman artık o yenilgiye uğrar. İman tamamdır. Sen bir hak mümin olarak kıyamet, berzah alemine ve kıyamete ayak basmış olursun. Ama eğer o sarsılmaz güce sahip değilsen, Orada şeytan o en ince noktadan kırabilir. Ve bunu ihtizar halini yaşayan bazı tekrar Allah'ın merhametiyle, bu hem rivayetlerimiz, hadislerimizde var ama bu olayı bizatihi hayatında geçiren insanlar da anlatıyorum. Yani ihtizar haline gelmiş ama Allah tekrar buna tekrar dünyaya ömür vermiş, yaşama hakkı vermiş. Bunların tecrübelerini anlattıkları. O halde diyor ki, mesela eğer birisi çok bağlıysa evladına, çok bağlıysa servetine, malına, mülküne, çok bağlıysa herhangi bir şeye, kalpten bağlıysa, şeytan diyor ki ya bak, eğer la ilahe illallah derse bu gider. Bu mal gider, bu servet gider, bu evlat gider, bu benim elimde. Deme, kurtulsun. O anda gerek iman güçlü olarak diye ki gitsin, evlat da gitsin. Gitsin mal da gitsin, gitsin can da gitsin. Ben la ilahe illallah'dan vazgeçmem. O zaman şeytan mahvolur. Yenilgisini kabul eder, geriye döner. Ama eğer olmazsa hemen diyor tamam sen vazgeçtin, sen o zaman aldatıyor insanı. O evlat da gidiyor yine insanına. Ha diyor ki ha tamam sen vazgeçtin. Sonra da diyor ben seni aldattım diyor, ha sen vazgeçtin. İşte sarsıldı iman. Bunu yaşayan insanla haber vermişler. Mesela bir örneğin büyük alimlerden birisi çok değerli bir eser yazmış. Yaşayıp bize anlatanlardan. Muhtemel insan. Çok değerli bir eser. Ömrünü vermiş o esere. Ki dünyada artık o eser nedir? Ses getirecek bir eser. Diyor bir anda gördüm ki o eseri almış eline tek bir nüshası. Yazılı. El yazısı bırakın. Ateşi de almış eline. La ilahe illallah dersen ateş verim yakarım. O insan da ölüm halinde yanındakiler bana diyorlar söyle la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şehadet getir. Dili getirmiyor. La ilahe illallah diyorlar bu. Demiyor. La ilahe illallah diyemiyor. Demiyor. Millet diyor la ilahe illallah demiyor. Ama Allah lütfediyor. Tekrar dünyaya dönüyor. Gitmiyor bu sefer. Döndükten sonra o kitabı getirir. Diyor ki kitabı getirin bana o kitabı da. O kitabı kendi elimden ben yok edeyim onu. O benim imanımı alıyordu benden. Dikkat ediyorsun. O bağlı. Ama eğer şey olsaydı demek ki o sarsılmaz bir derin inanca sahip olsaydı diyor gitsin ya kitapta gitsin. Her şey gitsin. Bütün varlık gitsin. Ben Rabbimden vazgeçer miyim? Demelidir. Bu olmalıdır. Bu delil bize öyle bir güçlü iman veriyor. Bu delili fakat aklı delili olarak arz edeceğim. Kendimde getirdiğim bazı şeyler yazarak birlikte gideceğiz. Yani aklı deliller mümin kardeşlerim. Bir şey değil ki ben yeni bir söz söyleyen değilim size. Sizin kendi aklınızın anladığını, kavradığını beraberce deşifre edeceğiz. Beraberce sorgulayacağız. Acaba bu böyle midir %100 yani iki kere ikinin dört der gibi. Bu böyle midir diyeceğim. Siz diyeceksiniz böyledir. Eğer böyle değilse tartışacaksınız benim. Bu söyleyeceğim delilin metodun ismi imkan metodu diye meşhurdur felsefede, ilmi kelamda. Ama sırf aklıdır. Ve ilk dayandığı temeller ve sonuç olarak %100'dür. Şimdi bunu ben tabii bizim anlayacağımız, bizim uslubumuzda, bizim dilimizde anlatmaya çalışacağım. Şimdi bildiklerimize yola çıkarak ben gidiyorum. Birinci ilke, bu metodu anlatmadan önce, ben birinci ilke diyorum. Birinci ilke, bir her şey ki, bir şeyin bizatihi kendisi sahip ise ve bir şey eğer bir herhangi bir şeye bizatihi kendisi sahip ise ve kendisi o şeyin menbaı ise o başkasına o konuda muhtaç değil. Birinci ilke, bir şey bizzat sahip olduğu ve kendisinin menşe olduğu açacağım şimdi onu. Bir şeyde başkasına muhtaç değildir. Ne diyorum mesela? Diyorum ki eğer bir şey benim herhangi bir şey bizatihi kendisi ona sahip ise ve bizatihi kendisi onun menşei ise, yani o şeyin varlığının bizzat ondan kaynaklanıyorsa, o şeye sahip olmakta başka bir şeye ihtiyacı yoktur. O konuda müstağnidir. Müstağni sayılır. Bir sade örnek vereyim. Sade örnekler vereceğiz ama bu şey, mesela bizim bu ev diye bir ev diyelim. Ev düşünün. Eve biz suyu dışarıdan alıyoruz. Yani buraya su çeşmelerinden gelen suyu dışarıdan su şebekesinden çekip getiriyoruz. Ama eğer bir ev düşünün ki çeşmesi kendisinde olan. Bir ev düşünün. Şimdi bir evimiz var. Çeşme kendi evin içerisindedir. Suyunu bizatihi kendisi üretiyor. O ev için başka yerden su almaya ihtiyaç var mıdır? Su kendisindendir. Su üreten nedir? Biz şebekeye, dışarıdan şebekeye ne zaman ihtiyacımız var? Eğer burada su olmazsa ihtiyacımız var. Burada bu evin kendisi suyu üretiyorsa, bu eve daha dışarıdan biz İSKİ'ye gidip, şuraya gidip su anlaşması yapıp, su bağlantısı yapmamıza gerek
yok.
O halde demek ki bizim evimizin suyu kendisinden kaynaklanıyorsa, çeşmesi kendisi ise, onun başka yerden su almaya ihtiyacı yoktur. O su açısından başka yerlere, başka su menbaalarına müstağnidir. Bizim bakacağız burada su için artık o tarafa bu tarafa gitmeyeceğiz. Meğer mesela diyelim bakalım elektrik yoktu. Elektrik için gideriz mesela. Ha, burada elektrik bu üretmiyorsa bu kendisi elektriğini, o zaman deriz ki gidelim elektrik bunu alalım. Suya ihtiyaç yok, suyu kendisinde var. Ama elektrik için gidelim. Ha, bu bir örnek, sade örnektir. Ha, nedir? Şimdi ya mesela diyelim ki su ıslak bir varlık, mayidir. Su mayi bir maddedir değil mi? Yani sıvıdır. Su sıvılığa bizatihi kendisi sahiptir. Sıvılıkta, suyun sıvı olmakta başka bir yere ihtiyacı var mıdır? Suyu sıvı etmek için. Su kendisi bizatihi sıvılığın neyidir? Menşeidir. Sıvı kendisidir. Kendisi sıvıdır. Sıvılık kendisindedir. Kendisi sıvılığın menşeidir. Dolayısıyla biz suyu sıvı yapmak için başka bir şeye ihtiyaç, su sıvı olmakta başka bir varlığa ihtiyacı yoktur. Niye yoktur burada? Çünkü kendinde var. Kendisi bizatihi onun menşeidir. Bu birinci ilke. Bunu her yerde böyle görebilirsiniz. Yani ben iki tane örnek verdim. Siz örnekleri çoğaltın. Şimdi buradan bu %100 böyledir değil mi? Burada bir kuşku var mı bu konuda? Aklımızda bunda bir tereddüt, bir tartışma yapabileceğimiz konu var mı?
Hayır.
Bunda akılda bir tartışma yok. Yani zaten mesela diyelim ki biz bu kendi her hayatımızda, ben kendimde eğer mesela diyelim ki maddi durumum iyiyse, maddi durum bende var ise, zengin isem gidip başkasına daha ağız açmaya bir gerek duymuyor. Eğer ihtiyacım fakir olursam gidirem diyorum bakar başka yerden maddi bir şey alırım. Kendimde varsa diyorum ben artık müstahaneyim bunu. Bir şey kendisi zengin olduğu, bizatihi sahip olduğu şey açısından başkasına ihtiyacı yok. Buradan yola çıkarak ikinci ilke. Bir şey eğer kendisi bir şeye sahip değilse ve ona sahip olmak istiyor ise o mutlaka başkasına muhtaçtır. Bir şey kendinde olmayan şey konusunda Evet, konusunda başkasına muhtaçtır. Ve bu, arz edeyim ki, kendiliğinden meydana gelmez. Düşünün mesela, eğer bizim evimizde kendisinde çeşme yok. Dışarıdan da su getirmiyoruz. Bu evi 1 milyon sene böyle bekletelim. Burada kendiliğinden su oluşur mu? Kendisinde su yok. Kendisi korur. Dışarıdan da su getirmiyoruz. Bu su olarak nedir? Kalar. O zaman demek ki eğer bir şey kendisi sahip değilse bir şeye, ona sahip olmak istiyorsa o nedir? Başkasına nedir? Muhtaçtır. Buradan yola çıkarak o zaman nedir? İhtiyacın ölçüsü fakirliktir diyelim. Ha? Sonuç. İhtiyacın ölçüsü yoksunluk. Yoksunluktur. Bir şey yoksun ise, yoksun olduğu şeyden mutlaka başkasına muhtaçtır. Ta başkası ona onun elinden tutmaya, onun ihtiyacını karşılamaya, o kendisi kendiliğinden bizatihi yoktan o karşılanmaz. Bu da kesin olarak bildiğimiz bir ilke. Şimdi buradan yola çıkar, şöyle düşünelim. İki tane ev düşünelim. İki ev. Arz edeyim. İçinde de su yok. A evi, B evi. Bu evlerin suyu başkası, yani bunların dışındaki birisi müdahale etmedikçe ne hem az susuz kalır hem nedir? Bez susuz kalır. Ne A, B'ye su verebilirim, ne B, A'ya. Niye? Buradan İkisi üçüncü bir ilke ortaya çıkmış olur.
İkisi de
muhtaçtır. Muhtaçtır. Nedir? Bir şeyi verebilecek olan şey ilk başta kendisi ona sahip olmalıdır.
Kendisi de olması
lazım. Üç. Bir şeyi veren, başka bir şeye verenin kendisi bizatihi ona ilk başta sahip olmalıdır. Yani sahip olunmadan verilmez. Bu da üçüncü ilke. Gerek sahip olasın ki veresin. Şimdi burada A, B diye iki tane yaptık. Bu A, B'yi büyütelim, sayalım. B, C, D, sonsuz. Sonsuz tane böyle kuru, susuz ev düşünün. Bu evlerin böyle peş peşe sıralanması sonsuza kadar bunların suyunu gidermeye yarar mı?
Hayır.
İki tane de olsa, 100 tane de olsa, 1 milyon da olsa, 1 trilyon da olsa, 4 trilyon da olsa, kıyamete kadar da bunları böyle susuz ev yapsak, bunların içerisinde dışarıdan, bunların dışından bir su gelmediyse bunların suyu olmaz. Bu da öyle. İlla da bu evlere su vermek için mutlaka